Anna Karenina, Tolstoy, 4. kaset, 2. yüz, sayfa 194. Levin iki kolunu uzatarak neşeyle, "Ah!" dedi, "neşeli bir konuk işte, sizi gördüm ve çok memnunum." Stepan Arkadyevich'i tanımıştı. "Kitty'nin evlenip evlenmediğini ya da ne zaman evleneceğini öğreneceğim," dedi kendi kendine. Bu güzel bahar gününde Kitty'nin anısının ona zor gelmediğini fark etti. Burnu, alnı ve kaşları çamur içinde ama neşe ve sağlıktan pırıl pırıl bir yüzle kızaktan çıkarken, "Ne o, yoksa beni beklemiyor muydun?" dedi Stepan Arkadyevich. "Önce seni kucaklamaya geldim," dedi kucaklarken. "İkinci olarak avlanmak, üçüncü olarak da Erguşov ormanını satmak için." "Çok iyi, hava ne güzel, kızakla nasıl gelebildin?" Tanıdığı sürücü, "Arabayla daha berbat Konstantin Dimitriç," diye yanıt verdi. Levin içten çocuksu ve neşeli bir gülüşle, "Neyse, seni gördüğüme çok sevindim," dedi. Konuğunu konuk odasına götürdü, eşyalarını oraya taşıttı. Bavulu, kılıfıyla tüfeği ve küçük bir sigara torbası vardı. Levin, Stepan'ı yıkanıp giyinmesi için bırakarak çift sürmeye, yonca ekimiyle ilgili buyruklarını vermek üzere çalışma odasına geçti. Evin onuru konusunda çok titizlenen Agafya Mihailovna, efendisiyle giriş holünde karşılaştı ve akşam yemeğiyle ilgili sorular sordu. "Ne isterseniz yapın ama çabuk olun," dedi Levin. Sonra kahyayı görmeye gitti. Geri döndüğünde Stepan Arkadyevich yıkanıp taranmıştı. Gülümseyerek odasından çıkıyordu. Birlikte yukarı çıktılar. "Evine geldiğime çok seviniyorum. Böylece burada sürdürdüğün gizemli yaşamını öğrenmiş olacağım. Sana imreniyorum gerçekten de. Ne ev, her şey ne kadar güzel, parlak, neşeli," diyordu Stepan Arkadyevich. Her zaman bahar olmadığını, o günkü kadar güzel ve açık bir gökyüzü bulunmadığını unutuyordu. "Hem yaşlı hizmetçin çok sevimli. Önlüklü güzel bir hizmetçin olsaydı daha iyi olurdu. Ama senin ciddi ve keşişçe tavrına böylesi daha uygun." Stepan Arkadyevich pek çok ilginç haberler anlattı. Biri özellikle Levin'i pek ilgilendiriyordu. Ağabeyi Sergey Ivanovich Yazıköy'de geçirmek için yanına gelmek istiyordu. Stepan Arkadyevich genellikle Kitty'den ve Şerbatskilerden tek söz bile etmedi. Ev sahibine yalnızca karısının sevgilerini iletti. Levin inceliği yüzünden Stepan'a minnettardı ve ondan çok hoşlanıyordu. Her zamanki gibi yalnızlığı sırasında çevresine açamadığı pek çok duygu ve düşünce uyanmıştı içinde. Şimdi ise Stepan Arkadyevich'e baharın getirdiği duygusal neşeyi, karşılaştığı sorunları, işletme tasarılarını, okuduğu kitaplarla ilgili düşüncelerini, gözlemlerini ve özellikle farkında olmamasına karşın temelinde bütün tarım yöntemlerine karşı çıkan yapıtının planını anlatıyordu. Her zaman sevimli olan, her şeyi ilk sözcüğünde kavrayan Stepan Arkadyevich özellikle masrafa giriyordu. Levin, konuğunun kendisini sevindiren yeni bir yönünü keşfetti. Kendisine karşı daha sevecen, daha saygılıydı. Yemeğin özellikle iyi olması için Agafya Mihailovna ile aşçının gösterdikleri özen iyi sonuç vermişti. Karınları acıkan iki dost, çerezle tereyağı, salamuraya yatırılmış mantar, ekmek yediler. Levin, ekmeksiz çorba getirdi. Bu konuda konuğunu şaşırtmak için çabalayan aşçısına güveniyordu. Başka tür akşam yemeklerine alışkın olan Stepan Arkadyevich her şeyi eşsiz buluyordu. Çorba, ekmek, tereyağı, özellikle mantarlar, lahana, beyaz şaraplı piliç, kırım şarabı, her şey eşsiz, olağanüstüydü. Et kızartmasından sonra bir sigara yakarken, "Eşsiz, eşsiz," dedi. "Senin evinde kendimi gürültü ve sarsıntılardan sonra yemeği terk ederek bir kumsala çıkmış gibi hissediyorum. Demek işletme yöntemlerinin seçiminde işçinin dikkate alınması gereken bir öğe olması gerektiğini söylüyorsun, öyle mi? Bu konuda pek bir şey bilmiyorum ama sanırım Kur'an ve uygulaması işçi üzerinde bir etki yapıyor." "Evet ama dur hele, ekonomi politikten değil, tarımdan söz ediyorum ben. Tarım da doğa bilimleri gibi işçinin ekonomik ve etnografik kişiliğini incelemelidir." O sırada elinde reçelle Agafya Mihailovna içeri girdi. "Elinize sağlık Agafya Mihailovna," dedi Stepan Arkadyevich, kadının iri parmaklarının ucunu öperek. "Çok güzel bir yemekti. Kostya, vakit gelmedi mi?" diye ekledi. Levin, ormanın arkasında alçalmakta olan güneşe pencereden baktı. "Haklısın, vakit gelmiş," dedi. "Kuzma, arabayı hazırla." Çabucak aşağı indiler. Stepan Arkadyevich parlak bir kutunun bez kılıfını özenle çıkardı, kutuyu açtı, yeni sistem çok güzel bir silah olan tüfeğini hazırlamaya başladı. Yüklü bir bahşiş almayı aklına koyan Kuzma, Stepan Arkadyevich'i bırakmıyordu. Tozluklarını ve çizmelerini giydiriyordu. Konuk da bunları yapmasını severek izin veriyordu. "Kostya, tüccar Riyavi'nin gelirse adamlarına söyle içeri buyur edip bekletsinler. Ona bugün gelmesini söylemiştim." "Ormanını Riyabin'inle mi satmak istiyorsun?" "Evet, onu tanır mısın?" "Tanır mıyım? Ona bir işim düşmüştü. Hem de nasıl? Kesin ve mutlak biçimde. Stepan Arkadyevich gülmeye başladı. Kesin ve mutlak biçimde tüccarın en sevdiği sözlerdi. Evet, konuşması gariptir. Laska'yı okşayarak, efendinin nereye gittiğini anladın demek, diye ekledi. Dişi köpek havlayarak efendisinin çevresinde dönüyor, bazen elini, bazen de çizmelerini, tüfeğini yalıyordu. Dışarı çıktılar. Araba giriş merdiveninin yanına çekilmişti bile. Orası uzak olmasa da arabayı hazırlattım. Yürümeyi mi yeğlersin yoksa? Stepan Arkadyevich arabaya yaklaşırken, hayır, arabayla gidelim daha iyi, dedi. Oturdu, bacaklarına benekli bir battaniye örttü, öbür sigara yaktı. Nasıl olur da sigara içmezsin? Sigara bir zevk değildir ama zevkin başlangıcı ve simgesidir. Rahatız, yaşam bence budur. Ama benim gibi yaşamını kim engelliyor sanki, diye sordu Levin gülümseyerek. Ah, mutlu bir insansın sen. Sevdiğin her şeye sahipsin. Atları seviyorsun, atın var. Köpekleri seviyorsun, köpeğin var. Avı seviyorsun, orsun, o da var. Tarım alanında var. Mutluyum çünkü sahip olduğum şeylerin tadına varıyor, yoksun olduğum şeyler için üzülmüyorum, dedi Levin, Kitty'yi düşünerek. Stepan Arkadyevich anladı. Ona baktı ama sesini çıkarmadı. Levin, Oblonsky'ye minnettardı. Çünkü o, Levin'in Şçerbatskilerden söz edeceğinden korktuğunu anlamıştı. Ve bu yüzden onlardan söz etmiyordu. Bununla birlikte Levin, yüreğini kemiren bir şeyler öğrenmek istiyor ama konuşmayı bu konuya getirtmekten kaçınıyordu. Yalnızca kendini düşündüğü için öfkelenen Levin, ''İşleri nasıl?'' diye sordu. Stepan Arkadyevich'in gözleri sevinçle parladı. ''İnsanın kara ekmeği varken beyaz ekmeği nasıl sevebileceğini anlayamazsın sen. Sana göre bir cinayettir bu.'' Levin'in sorduğu sorunun biçimini anlayarak, ''Ama ben yaşama aşksız düşünemem.'' dedi. ''Ne yapayım? Uyum böyle. Bunun gerçekten de kimseye zararı yok ama bana öylesine zevk veriyor ki.'' ''Bu konuda yeni bir şeyler var mı?'' ''Var dostum. Düşlerde görülen Osyan tipi kadınları tanır mısın?'' Her neyse, bu kadınlar gerçekten de vardır. Müthiştirler. Kadınları incelemek boşuna. Her zaman yeni bir konudurlar. Öyleyse hiç incelememek daha iyi. Özür dilerim, bir matematikçi zevk, gerçeğin bulunmasında değil, aranmasındadır, der. Levin sustu. Bütün çabasına karşın kendini arkadaşının yerine koyamıyor, onun duygularını anlayamıyordu. Bu tür kadınları incelemenin insana nasıl bir zevk verebileceğini akıl erdiremiyordu. 15. Av için seçilen yer, dereden fazla uzak olmayan bir koruluktu. Levin koruluğun sınırına kadar indi, Oblonsky'yi karlara erimiş, yosunlu bir açıklığa götürdü. Kendisi de öbür uca, gövdesi çatallı bir kayın ağacının yanına gitti. Tüfeğini ağaca dayadı, kaftanını çıkardı, kemerini sıktı ve kollarını gerdi. Kendisini adım adım izleyen tüyleri ağarmış, yaşlı Laska, karşısına geçip özenle oturdu, kulaklarını dikti. Güneş ormanın ardında batıyordu. Batan güneşin aydınlığında küçük kayın ağaçları, sarkmış dalları ve patlamaya hazır tomurcuklarıyla açıkça seçiliyordu. Hala karla kaplı sık ormandan sel halinde akan suyun zayıf mırıltısı duyuluyordu. Küçük kuşlar cıvıldıyor ve ağaçtan ağaca uçuyorlardı. Mutlak sessizlik içinde üzerinde karlar eriyen geçen yılın yapraklarının ve büyüyen otun hışırtısı ara ara duyuluyordu. Levin, siyahımsı ıslak, titrek bir kavak yaprağının küçücük ve körpecik bir yaprağın yanında kımıldadığını görünce, ''Nasıl, otun büyüdüğü görülüyor ve işitiliyor.'' dedi kendi kendine. Ayakta durmuş, kimi zaman ıslak yosuna, kimi zaman pusudaki laskaya, kimi zaman tepenin üzerinde önünde uzanan ormanın çıplak doruklarına, kimi zaman da bulutların ak izlerini örten gökyüzüne bakıyor, dinliyordu. Bir atmaca hiç acele etmeden kanatlarını sallayarak uzakta ormanın üstünden uçtu, aynı yönü izleyen bir başkası gözden gitip gitti. Kuşlar ağaç küpelerinde cıvıltılarını arttırıyordu. Az ötede bir baykuş haykırdı. Laska titreyerek birkaç adım atıyor, başını yana eğip kulak kabartıyordu. Derenin karşı kıyısında bir guguk kuşu ötüyordu. İki kez çığlık attı, sonra ötüşünü sürdürmek isterken şaşırdı. ''Nasıl olur? Şimdiden guguk kuşu ha?'' dedi Stepan Arkadyevich koruluktan çıkarak. Ormanın sessizliğinin bozulmasından hoşnut olmayan Levin, ''Evet işitiyorum.'' dedi. ''Şimdi erken çıkıyorlar.'' Stepan Arkadyevich yeniden korulukta kayboldu. Levin yalnızca kibritin camlı alevini, daha sonra da sigaranın kırmızı ateşini ve hafif bir duman gördü. Stepan Arkadyevich'in tüfeğinin horozunu kaldırırken çıkardığı klik klik sesi duyuldu. ''Bu çığlık nedir?'' diye sordu Levin. Ürkmüş bir tayın tiz kişneyişini andıran uzun bir gürültü duymuştu. Levin, ''Bilmiyor musun? Bir erkek tavşan bu. Ama çok konuştuk. Dinle, uçuyorlar diye bağırdı ve tüfeğinin horozunu kaldırdı. Bütün avcıların tanıdığı uzak, ince ve düzenli bir ıslık ses duyuldu. Ses iki saniye sonra yinelendi. Üçüncüsünde bir çatırtı duyuldu. Levin sağa sola bakıyordu. Tam önünde, mavi gökyüzünde, titrek kavakların tepesinde bir kuş uçuyordu. Tam da avcının üzerine doğru. Kuşun çığlığı yırtılan bir pamuklu bezin sesine benziyordu. Uzun gagası ve boynu belli olmaya başlamıştı bile. Levin ateş etmeye hazırlanırken Oblonski'nin bulunduğu korulukta kırmızı ışık parladı. Kuş bir yaprak gibi düştü, sonra yine havalandı. İkinci bir ışık parladı, kurşun gitti, kuş boşluğa asılmak istercesine kanat çırptı, bir süre hareketsiz kaldı ve ağır ağır yere düştü. "Iskaladık mı?" diye sordu Stepan Arkadyeviç. Dumanın arkasından bir şey görmemişti. Levin kulaklarını dikmiş, kuyruğunu sallayarak zevkini sürdürmek istercesine ağır ağır ilerleyen Laska'yı göstererek "Bak," dedi, "ölü kuşu efendisine nasıl da sevinçle getiriyor." "Neyse, ıskalamadığına sevindim," dedi. Aslında çulluğu kendisi öldürmediği için Oblonski'ye imrenmişti. "Tüfeğimin sağ namlusu ıskaladı," dedi Stepan Arkadyeviç yeniden doldururken. "Sus, başkaları da geliyor." Birbiri ardına yırtıcı çığlıklar duyuluyordu. Ard arda oynaşan iki çulluk avcıların başları üzerinde uçuyordu. Ama çığlık atmadan ıslık çalıyorlardı. Dört el ateş edildi. Çulluklar kırlangıçlar gibi hızla dönüp uzaklaştılar. Av iyiydi. Stepan Arkadyeviç iki çulluk daha öldürmüştü. Levin de iki tane vurmuş ama birini bulamamıştı. Hava kararmaya başlıyordu. Daha aşağılarda, batıda, parlak ve gümüş renkli Venüs, kayın ağaçlarının arkasında tatlı ışığıyla parlamaya başlamıştı. Tepede, doğu yanında, Arctus yıldızı koyu kırmızı ışığını yakıyordu. Levin, başının üzerinde büyük ayının yıldızlarını seçiyor, sonra yitiriyordu. Çulluklar artık uçmuyordu. Ama Levin, kayın ağaçlarının dallarının aşağısında gördüğü Venüs yıldızının daha fazla yükselmesini ve büyük ayının bütün yıldızlarının daha belirginleşmesini beklemeye karar vermişti. Venüs, dalları çoktan aşmıştı. Büyük ayı kümesi, koyu mavi gökyüzünde arabasıyla çok belirgin görünüyordu. Ama Levin hala bekliyordu. "Dönme vakti gelmedi mi?" diye sordu Stepan Arkadyeviç. Ormanda her şey sakindi. Küçük bir kuş bile kımıldamıyordu. "Biraz daha bekleyelim," dedi Levin. "Nasıl istersen." Şu anda aralarında 15 adım uzaklık vardı. Levin birden "Stiva," dedi. "Baldızının evlenip evlenmediğini ya da ne zaman evleneceğini neden söylemiyorsun bana?" Levin kendisini öylesine güçlü ve sakin hissediyordu ki hiçbir yanıtın onu heyecanlandıramayacağını düşünüyordu. Ancak Stepan Arkadyeviç'in söylediği sözleri duymayı hiç beklemiyordu. Evlenmedi ve evlenmeyi de hiç düşünmüyor. Çok hastaydı. Doktorlar onu yurt dışına yolladılar. Yaşamı konusunda endişe duyuyorlar. "Ne diyorsun?" diye bağırdı Levin. "Çok mu hasta? Nesi var? Nasıl?" Bu sözleri söylerken Laska kulaklarını dikmiş gökyüzünün yukarılarına bakıyor ve arada sitem edercesine efendilerine dönüyordu. "Bak işte, konuşarak zaman öldürüyorlar," diye düşünüyordu. "Oysa ötekiler uçuyor, gelenler oluyor, onları koyveriyorlar." Aynı anda kulaklarını mahsus tırmalamak istercesine keskin çığlıklar duydular. Tüfeklerini kaptılar. İki ışık parladı. Aynı anda iki el silah sesi duyuldu. Yükseklerde süzülen çulluk anında kanatlarını büktü ve yeni sürgünleri kırarak koruluğa düştü. "Çok güzel, bir tane daha," diye bağırdı Levin. Sonra kuşu aramak için Laska ile birlikte koruluğa koştu. "Peki ama canımı sıkan ne?" diye anımsamaya çalışarak. "Ah evet, Kitty hasta. Ne yapabilirim? Çok yazık." "Ya, buldun demek. Çok iyi bir hayvansın sen," dedi. Laska'nın ağzından hala sıcak olan kuşu aldı. Onu hemen hemen dolu olan av çantasına koydu. "Stiva, bulundu," diye bağırdı. 16. Dönerken Levin, Kitty'nin hastalığı ve Şiçerbatskilerin tasarıları konusundaki tüm ayrıntıları sordu. Öğrendikleri hoşnut etmişti onu ama bunu kendine bile itiraf etmekten utanıyordu. Mutluydu çünkü yeni bir umut belirmişti ve onu bunca üzen kişi de şimdi acı çekiyordu. Ama Stepan Arkadyeviç, Kitty'nin hastalığına neden olan şeyden söz etmeye başlayıp da Ronski'nin adını anınca Levin onun sözünü kesti. "Şu aile sorunları hiç ilgilendirmiyor beni. Aslına bakarsan merak bile etmiyorum." Bu değişim üzerine Stepan Arkadyeviç belli belirsiz gülümsedi. Dostunun kendine özgü tavırlarını çok iyi tanıyordu. Levin'in az önce neşeli olan yüzü hemen kararmıştı. "Riabinin'le orman konusundaki işini bitirdin mi?" diye sordu Levin. "Evet, bana iyi bir fiyat, 38 bin ruble verdi. 8000'in peşin, kalanı 6 yılda ödenecek. Epeydir bir alıcı arıyordum. Kimse bu ormanı istemiyordu. Yani onu yok pahasına sattın, dedi Levin kısaca. Nasıl yok pahasına, dedi Stepan Arkadyevich safça. Şu anda Levin'in iyi bir şey söyleyemeyeceğinden emindi. Ormanın dönümü en azından 500 ruble eder, dedi Levin. Ah şu çiftlik sahipleri, dedi Stepan Arkadyevich şaka yollu. Biz kentlilere karşı takındığınız küçümseyen tavrınız çok tuhaf. Ama işi yürütme konusunda biz sizden daha becerikliyiz. İnan bana, her şeyi hesap ettim. Orman iyi bir fiyata satıldı. Adamın sözünden dönmesinden korkuyorum. Hem bu kereste ormanı değil ki, dedi Stepan Arkadyevich. Kereste sözcüğünü kuşkularında haksız olan Levin'i inandırmak için söylemişti. Sıradan bir orman. Dönüm başına 30 sajenden fazla odun çıkmaz. Oysa bana 200 ruble veriyorlar. Levin küçümser bir tavırla gülümsedi. Kentte oturanların tümünde ortak olan bu deliliği bilirim, diye düşündü. 10 yılda köyde 2 kez kalıp 2-3 deyim öğrenirler ve her şeyi bildiklerini sanıp bunu da yerli yersiz kullanırlar. Kerestelik orman. 30 sajen odun çıkar. Anlamını bilmeden kullanırlar ve sözcükleri... Orada mahkemeler konusunda yazdıkların için sana ders veremem. Hatta gerekirse senden bilgi edinirim. Ama sen orman konusunu çok iyi bildiğini sanıyorsun. Oysa bu çok zor şeydir. Ağaçları saydın mı? Nasıl ağaçları saydın mı, dedi Stepan Arkadyevich gülerek. Arkadaşının can sıkıntısını gidermek istiyordu. Kum tanelerini ve gezegenlerin ışınlarını saymak için üstün bir zeka gerekmez mi, diye ekledi. Öyle ama Riabini'nin zekası bunun üstesinden gelir. Senin yaptığın gibi hiçbir tüccar bedava verilmedikçe saymadan bir orman satın almaz. Senin ormanı biliyorum. Her yıl oralarda avlanırım. Peşin olarak dönümü 500 ruble eder. Oysa o buna karşılık sana 200 ruble veriyor. Hem de vadeyle. Ona 30 bin ruble armağan etmiş oluyorsun. Hadi canım bu kadar abartma, dedi Stepan Arkadyevich. Neden kimse daha fazla vermek istemedi peki? Çünkü tümü de tüccarlarla anlaşmış. O bu iş için onlara para ödemiş. Tümüyle iş yaptım. Tanırım onları. Bunlar tüccar değil, sülüktürler yalnızca. %10, 10, 15 kazanabilecekleri bir işe girişmezler bile. 10 kapik karşılığında bir rublelik mal satın alma fırsatı beklerler. Neyse bu konuyu bırakalım. Keyfim pek yerinde değil. Yo, dedi Levin eve yaklaşırlarken. Araba yerinde besili bir ata bağlanmış temiz küçük bir araba duruyordu. Arabanın içinde aynı zamanda arabacılık da yapan Riabini'nin uşağı kaftanına sarılmış olarak dizginleri tutuyordu. Riabini'nin de evdeydi. Giriş holünde iki dostu karşılamaya çıktı. Uzun boylu, zayıf, orta yaşlı, sakallı bir adamdı. Çıkık çenesi tıraşlı, patlak gözleri baygın bakıyordu. Belden aşağısı düğmeli, uzun, mavi bir palto giymişti. Ayağında topuğunun üzerinde kıvrılmış, uzun konçlu çizmeler vardı. Düzgün duran paltosuna çeki düzen vererek, yüzünü mendiliyle silerek yaklaştı. Sakin bir gülümsemeyle bir şey yakalamak istermiş gibi elini Stepan Arkadyevich'e uzattı. Stepan Arkadyevich elini sıkarken, ''Ah demek geldiniz'' dedi. ''Çok iyi.'' ''Yollar kötü olsa da ekselanslarına verdiğim sözü yerine getirmek istedim. Yemin ederim yolun çoğunu yaya yürüdüm. Ama tam zamanında yetiştim.'' Levin'e dönüp elini yakalamaya çalışarak, ''Saygılarımı sunarım Konstantin Dimitriç'' diye ekledi. Ama Levin kaşlarını çatıp çantasından çullukları çıkardı. ''Avlanarak eğlendiniz demek. Ne kuşu bunlar?'' diye sordu Riabini'nin çulluklara tiksintiyle bakarak. ''Tadı güzel mi?'' Malın değerinden kuşku duyan bir tavırla başını salladı. Levin Fransızca olarak Stepan Arkadyevich'e ''Çalışma odama geçer misin?'' diye önerdi. Canı sıkkın bir tavırla kaşlarını çatıyordu. ''Çalışma odasına geçin. Orada konuşursunuz.'' ''Peki.'' Riabini'nin başkalarının ne yapacaklarını bilemeyeceklerini ama kendisinin hiç sıkıntı çekmeyeceğini göstermek istercesine küçümseyici bir kasıntıyla ''Nereye istersiniz?'' dedi. Riabini'nin çalışma odasında çarmıha gerilmiş İsa resmi ararmış gibi alışkanlıkla çevresine bakındı. Ama görünce daha çıkarmadı. Dolaplara ve kitap raflarına göz gezdirdi. Çulluklara bakarken yaptığı gibi küçümseyerek gülümsedi. Bu şeylerin yararlı olduğuna inanmıyordu. ''Peki parayı getirdiniz mi?'' diye sordu Oblonski. ''Oturun.'' ''Paramız var. Sizi görüp konuşmak için geldim ben.'' ''Neyi konuşmak için?'' Ama otursanız ya. Riabini'nin oturdu. Kolunu rahatsız biçimde iskemlenin arkalığına dayayarak olur dedi. Bana biraz indirim yapmalısınız. Çok pahalı. Paraya gelince son kapıyına kadar hazır. Para hiç gecikmez. Konuşmanın başında tüfeğini dolaba yerleştirmiş olan Levin kapının yanına gelmişti. Ama tüccarın sözlerini duyunca durdu. Bu koşullarda ormanı bedavaya alıyorsunuz dedi. Stepan Arkadievich çok geç geldi. Aslında fiyatı benim saptamam gerekirdi. Riabin'in ayağa kalktı. Sesini çıkarmadan gülümseyerek Levin'i tepeden tırnağa süzdü. Konstantin Dimitriç çok katıdır, dedi Stepan Arkadievich'e. Ondan kesinlikle hiçbir şey satın alınamaz. Buğdayı için pazarlık ettim, iyi bir fiyat veriyordum. Malımı size neden bedava verecekmişim? Onu çalmadım ben. Bağışlayın, günümüzde çalmak olanaksızdır. Bugün her şey namusluca ve açıkça yapılıyor. Gerçekten de çalınmıyor. Namusluca tartıştık. Ormanı için çok yüksek bir fiyat istiyor. Biraz indirim yapmasını rica ediyorum ondan. Ama iş bitti mi, bitmedi mi? Bittiyse pazarlığa gerek yoktur. Eğer bitmediyse ormanı ben satın alıyorum. Riabini'nin gülümsemesi hemen yok oldu. Yerine bir atmacının yırtıcı ve acımasız ifadesi belirdi yüzünde. Kemikli ve hareketli parmaklarıyla paltosunun düğmelerini çözdü. Gömleği, yeleğinin birazı ve saat zinciri göründü. Cebinden hızla şişkin, yıpranmış bir cüzdan çıkardı. Rica ederim, orman benim. Çabucak imzalayarak elini uzattı. Parayı alın, orman benimdir. Riabini'nin böyle satın alır işte. Kaşlarını çatıp cüzdanını sallayarak kapiklerin hesabını yapmaz, dedi. Yerinde olsaydım acele etmezdim, dedi Levin. Olanaksız söz verdim, diye karşı çıktı Oblonski. Levin kapıyı çarparak çıktı. Riabini'nin kapıya baktı ve gülümseyerek başını salladı. Gençlik işte. Çocukluk bu yaptı. Namusumla söylüyorum ki yalnızca nam olsun diye Oblonski ormanını başka biri değil de Riabini'nin almış olsun diye ormanınızı alıyorum. Paramı çıkarıp çıkaramayacağımı Tanrı bilir. Tanrı aşkına inanın bana. Rica ederim. Bir senet hazırlayalım. Bir saat sonra tüccar çenesine dek iliklediği paltosuna bürünmüş, senedi cebinde, arabasına kurulmuştu ve evine dönüyordu. Ah bu soylular, dedi kahyasına. Ne işkence ya. Öyledir, diye onayladı memur. Dizginleri ona verip meşin önlüğü ilikledi. Bu alışveriş için kutlarım sizi. Mihail Ignatiç. İyi iyi. 17. Stepan Arkadievich tüccarın 3 aylık avans yerini kendisine verdiği parayla cebi şişkin olarak salona döndü. Orman işi bitmişti. Para cebindeydi. Av güzel geçmişti ve Stepan Arkadievich'in de keyfi yerindeydi. Bu yüzden de Levin'in sıkıntısını gidermeye can atıyordu. Günün başladığı kadar güzel bitmesini istiyordu. Gerçekten de Levin çok sıkıntılıydı. Sevgili konuğuna karşı kibar ve sevimli davranmak istemesine karşın kendini tutamıyordu. Şimdi Kitty'nin evlenmediğini biliyordu ve bu haber onu heyecanlandırmaya başlıyordu. Kitty evlenmemişti. Kendisini küçümseyen bir adama olan aşkı yüzünden hastaydı. Bu hakaret Levin'e dokunmuş gibiydi. Ronski Kitty'yi küçümsüyor, Kitty de Levin'i aşağılıyordu. Bu yüzden de onun düşmanıydı Ronski. Ama böyle düşünmüyordu Levin. Belli belirsiz, Kitty ile ilgili olayda kendisi için onur kırıcı bir şeyler olduğunu hissediyor ve çevresinde olup biten her şeye öfkeleniyordu. Oblonski'nin kurbanı olduğu ve kendi evinde imzalanan o gülünç alışveriş, o aldatmaca da onu kıstırıyordu. İşi bitirdin mi? Diye sordu Stepan Arkadievich'e. Yemek yemek ister misin? Evet, öneriyi geri çevirmem. Köyde ne kadar iştahım açıldı. Şaşılacak şey, Riabini'ne bizimle yemesi için neden öneride bulunmadın? Lanet olsun ona. Aman, ona karşı nasıl böyle davranıyorsun? Elini bile sıkmadın. Neden? Çünkü ben elimi uşağıma bile vermem. Hem benim uşağım o heriften 100 kat daha iyidir. Soyluluk taslıyorsun. Hani sınıfların birliği? Birleşmeden zevk alan birleşsin. Bu tiksindiriyor beni. Sen gerçek bir gericisin. Öyle mi? Bundan hiç kuşku duymadım. Ben Konstantin Levin'im, o kadar. Stepan Arkadievich gülerek, hem de öfkeli bir Konstantin Levin, dedi. Evet, canım sıkkın. Neden biliyor musun? Özür dilerim. Şu senin budalaca satış işin yüzünden. Stepan Arkadievich hiç yoktan gururu kırılmış ve keyfi kaçırılmış bir adam gibi yüzünü vuruşturdu. Hadi canım, dedi. Bir şey satıp da satış sonuçlanınca satılan şeyin aldığın paradan çok daha değerli olduğu söylenir hep. Ama önceden kimse bir şey demez. Hem ayrıca da senin şu zavallı Riabini'nin de diş bilediğini görüyorum. Olabilir. Peki nedenini biliyor musun? Benim yine bir gerici ya da daha kötü bir şey olduğumu söylersin. Ama sınıfların birleşmesi görüşünü onaylamama karşın ait olduğum ve gurur duyduğum soylu tabakanın yoksullaşmasını görmekten büyük üzüntü duyuyorum. Bu yoksullaşma şatafatlı bir yaşamın sonucu olsa neyse, bey gibi yaşamak soyluların işidir ve bunun da kendine özgü gizemi vardır. Çevremizdeki köylülerin tarla satın almalarından yakınmıyorum. Beyler bir iş yapmıyor, köylüler çalışıyor, böylece de işsizlerin yerlerini ellerinden alıyorlar. Olayların akışı böyle. Bunu önce ben onaylıyorum. Ama söz konusu yoksullaşmanın, nasıl diyeyim, bir tür aptallıktan kaynaklandığını görmeye dayanamıyorum. Kısa bir süre önce Polonyalı bir çiftçi, Nice'de oturan bir hanımefendiden çok güzel bir malikaneyi yarı fiyatına satın aldı. Başka bir tüccar, 10 kat daha değerli bir toprağı, dönümü 1 rubleden ele geçirdi. Sen de durup dururken 30 bin rublelik araziyi o alçağa armağan ediyorsun. Peki ne yani? Her ağacı saymak mı gerekiyor? Elbette, bunu yapmak gerekirdi. Sen saymadın. Oysa Riabin'in saydı. Riabin'in çocukları yaşamlarını sürdürecek, öğrenim yapacak parayı bulacaklar. Oysa seninkilerin parası olmayacak belki de. İzin ver de söyleyeyim. Bu hesapta bayağılık var. Bizim kendi işlerimiz, onların da kendi işleri var. Onlar da yaşamlarını kazanmak zorundalar. Her neyse, iş bitti artık. İşte sevdiğim omlet. Agafya Mihailovna da bize şu harika içkisinden verir artık. Stepan Arkadievich masaya oturdu. Uzun süredir böylesine güzel yemek yemediğine yeminler ederek Agafya Mihailovna ile şakalaşmaya başladı. Hele şükür, en azından övgü yağdırıyorsunuz, dedi Agafya Mihailovna. Konstantin Dmitriç'e ne istersen ver, kuru ekmek bile versen sesini çıkarmadan yer. Bütün çabasına karşın Levin üzgün ve sessiz duruyordu. Stepan Arkadievich'e bir soru sormak istiyor ancak buna karar veremiyor, uygun zamanı ve sözcükleri bulamıyordu. Stepan Arkadievich odasına inmişti. Önemsiz şeylerden söz ederek konuya girmeye bir türlü cesaret edemeden oturup duran Levin'in gözleri önünde soyunuyor, yıkanıyor, katlanmış geceleğini giyiyor ve yatıyordu. Agafya Mihailovna'nın konuk için hazırladığı ama Oblonski'nin kullanmadığı kokulu sabun parçasına bakarak ''Sabunu ne güzel yapıyorlar'' dedi. ''Bak bir sanat yapıtı bu.'' Stepan Arkadievich büyük bir mutlulukla esneyerek ''Evet, şimdi her şey olağanüstü yapılıyor. Söz gelimi tiyatro, imrenilecek yapılar. Ah!'' dedi esneyerek. ''Her yerde elektrik ışığı. Ah, ah!'' ''Evet, elektrik ışığı'' diye ineledim. ''Evet, bu arada Vronsky şimdi nerede?'' diye sordu birden sabunu koyarak. Stepan Arkadievich esnemeye keserek ''Vronsky mi?'' dedi. ''Petersburg'ta. Senden az sonra gitti. O zamandan beri de bir kez bile Moskova'ya gelmedi.'' Dirseklerini masaya dayayıp iyi, sakin ve nemli gözlerinin yıldızlar gibi parladığı güzel, renkli yüzüne eline dayarak ''Biliyor musun Kostya, sana gerçeği söyleyeceğim. Sen de suçluydun. Rakibinin etkisi altında kaldın. Oysa ben sana o zaman da söylediğim gibi hangi yanın daha şanslı olduğunu bilmiyordum. Neden doğruca amacının üstüne gitmedin? Oysa sana söylemiştim.'' Ağzını açmadan çenelerini sıkarak esniyordu. Levin ona bakarak ''Evlenme önerdiğimi biliyor mu, bilmiyor mu?'' diye düşündü. Evet, yüzünde kurnazca, diplomatça bir şeyler var. Kızardığını hissederek sesini çıkarmadan Stepan Arkadievich'in gözlerinin içine baktı. Öteki tarafta bir şans varsa diye sürdürdü Oblonski. Yalnızca dış çekicilikti bu. Bilirsin, o kusursuz soylu ve yüksek toplumdaki parlak durumu Kitty'den çok annesinin üzerinde etki yaratıyordu. Levin kaşlarını çattı. Reddedilişinin acısı yüreğini taze bir yara gibi dağılıyordu hala. Ama şu anda kendi evindeydi. İnsan kendi evinde olunca duvarlar bile güç verirdi insana. Oblonski'nin sözünü keserek ''Dur bakalım'' dedi. ''Soyluluktan söz ediyorsun sen. Ronski'nin sana göre başarısızlığımın nedeni olan şu soyluluğun kimden ya da nereden geldiğini sormama izin ver. Senin düşüncene göre ben soylu değilim. Oysa babasının nereden geldiği, annesinin ise kimlerle düşüp kalktığı belli olmayan Ronski bir soylu demek. Bağışla beni ama ben kendimin ve benim gibi geçmişlerinde namuslu, çok iyi eğitilmiş sınıflar içinde yer almış, büyük babam gibi kimseye haksızlık etmemiş, kimseye muhtaç olmamış kişilerin, 3. ya da 4. kuşağı olan insanların gerçek soylu olduklarına inanıyorum. Yetenek ve zekayı buna katmıyorum elbet. Aynı durumda olan başka insanlar da tanıyorum. Bir ormanın ağaçlarını saymam sana ayıp geliyor. Sense Riabinin'e 30 bin rubleyi armağan ediyorsun ama aylık almaktan ya da bilmem neyi kabul etmekten utanmıyorsun. Neyse, ben başka türlü düşünüyorum. Bu yüzden de ailemden aldığım ve çalışmakla kazandığım şeye çok önem veriyorum. Bizler soyluyuz tümümüz. Oysa bu dünyadaki büyüklerin armağanlarıyla varlıklarını sürdürebilenler ve 20 kapıya satın alınabilenler değildir. İyi ama kime kızıyorsun sen? Ben de tıpkı senin gibi düşünüyorum, dedi Stepan Arkadievich. Kendini 20 kapıya satın alınanlar gibi hissetmesine karşın neşeli ve açık yürekliydi. Levin'in tavrı açıkça eğlendiriyordu onu. Kime kızıyorsun? Ronski konusunda abartmış olsan da onunla ilgili bir şey demiyorum. Sana şunu söyleyeceğim yalnız. Yerinde olsam Moskova'ya gider ve... Hayır, haberin var mı bilmem ama sana bunu söyleyeceğim. Benim için fark etmez. Evlenme önerdim ve reddedildim. Öyle ki Katerina Aleksandrovna şimdi benim için utanç verici ve can sıkıcı bir anıdır yalnızca. Neden? İşte yine saçmaladın. Artık bundan söz etmeyelim. Sana karşı kabalık ettimse bağışla beni lütfen dedi Levin. İçindekilerin tümünü söyledikten sonra yine sabahki adam oluyordu. Kızmadın değil mi Stiva? Rica ederim bana darılma. Gülümseyerek Vronski'nin elini tuttu. Yo hiç kızmadım. Buna neden yok ki? Birbirimize açıldığımız için mutluyum. Biliyorsun bu akşamki av harikaydı. Yine oraya gitsek iyi olmaz mı? Uyuyamayacağım. Avdan sonra doğru gara giderim. Tamam. 18. Ronski'nin iç dünyası tutkusuyla dolu olmasına karşın hiç değişmeyen, yavaşlamayan dış dünyası, sosyete dünyasının ve askerlik yaşamının gereğine uyarak sürüp gidiyordu. Genç subayın kafasında alayının çıkarları çok önemli bir yer tutuyordu. Öncelikle alayını seviyor, ayrıca seviliyordu. Alayında sevilmekle kalmıyor, ona saygı gösteriliyor ve onunla gurur duyuluyordu aynı zamanda. Aşk yaşamında ve toplum içinde her türlü başarıyı kolayca elde edebilen ve son derece zengin, çok bilgili, çok akıllı adamın alayının ve arkadaşlarının çıkarlarını ön planda tutmak için her şeyi ve sosyete dünyasının ayrıcalıklarını bir yana bırakmasından gurur duyuyorlardı. Ronski, arkadaşlarının kendisi hakkında ne düşündüklerini biliyor, bu yaşamı sevmesinin dışında bu düşünceye layık olmak zorunda olduğunu da hissediyordu. Aşkından kimseye söz etmiyordu elbette. Katıldığı eğlence çevrelerinde bile ağzından bir şey kaçırmıyor, bu ilişki konusunda ağzından laf almaya çalışan arkadaşlarına karşı bile ağzı sıkı davranıyordu. Buna karşın bu ilişkiyi bütün kent biliyordu. Herkesin Ronski ile Bayan Karenina arasındaki ilişkiden az buçuk haberi vardı. Gençlerin çoğu kendisi için çok zor olan bu duruma imreniyordu. Bayan Karenina'nın yüksek sosyeteden olması yüzünden ilişkileri toplumun ilgisini çekmekteydi. Anna'nın çevresinde bulunan ve uzun süredir ona namuslu denmesinden hoşlanmayan genç kadınların çoğu Anna'yı içinde gördükleri bu duruma seviniyorlar ve aşağılamalarının olanca ağırlığıyla onu ezmesi için kamuoyunun kanı değiştirmesini bekliyorlardı. Zamanı gelince ona atacakları çamur topaklarını hazırlıyorlardı. Yaşlı insanların çoğu ve önemli kişilerin hazırlanan rezaleti düşününce keyifleri kaçıyordu. Bu ilişkiyi öğrenince Ronski'nin annesi önceleri hoşnut olmuştu. Çünkü ona göre geleceğe parlak bir adama hiçbir şey sosyetedeki ilişkinin vereceği şeyleri veremezdi. Ve oğlundan uzun uzun söz eden, şu çok hoşuna giden Bayan Karenina, Kontes Ronski'nin gözünde güzel, kibar bir kadındı. Ama daha sonra genç subayın Bayan Karenina'yı görmeyi sürdürmek için geleceği açısından çok önemli bir görevi kabul etmediğini ve bu yüzden de bazı yüksek mevkideki kişilerin ona kızdıklarını öğrenince Kontes düşüncesini değiştiriverdi. Duyduklarına göre bu ilişki sandığı gibi tatlı, parlak ve sosyetik bir serüven değil, oğlunu bazı çılgınlıklar yapmaya yöneltebilecek, bertervari ve umutsuz bir tutkuydu. Oğlunu Moskova'dan aceleyle ayrılışından beri görmemişti. Büyük oğlunun aracılığıyla ona gelip kendisini görmesini rica etti. Ağabey de kardeşinden hoşnut değildi. Söz konusu aşkın büyük ya da yüzeysel, mantıklı ya da tutkulu, suçlu ya da suçsuz oluşunun önemi yoktu onun için. Ama bu aşkın önemli kişilerin hoşuna gitmediğini biliyor ve bunu onaylamıyordu. İşi ve toplumsal uğraşlarının dışında Ronski'nin atlara karşı da tutkusu vardı. O yıl subaylar için engelli bir yarış yapılıyordu. Ronski kayboldu, safkan bir İngiliz kısrağı adını aldı ve aşkına karşın ilan edilen yarışmaya hırsla hazırlandı. Bu iki tutku birbirine engel olmuyordu. Tam tersine Ronski'ye bedenini aşırı derecede yoran heyecanından sıyrılabileceği aşkından ayrı bir uğraş gerekiyordu. 19. Krasnoye Selo'da yarış günü Ronski bifteğini yemek için alayın kantinine her zamankinden daha erken geldi. Kilosu tam 4,5 pud olduğundan sıkı bir antrenman yapmasına gerek yoktu. Ancak şişmanlamaması önemliydi. Bu yüzden de hamur işlerinden ve şekerden sakınıyordu. İliklenmemiş ceketi ve yeleğiyle dirseklerini masaya dayamış oturuyor, ısmarladığı yemeği beklerken tabağına koyduğu Fransızca bir romanı göz gezdiriyordu. Yalnız içeri girip çıkan subaylarla konuşmamak için bakıyordu kitaba. Düşünüyordu. Anna'nın söz verdiği yarıştan sonraki buluşmayı düşünüyordu. Kocası dışarıdan döndüğü için Anna'yı 3 gündür göremiyordu. Ronski o gün buluşup buluşamayacağını bilmiyordu. Ancak bunu öğrenmesi de olanaksızdı. Anna'yı son olarak kuzeni Prenses Betsy'nin villasında görmüştü. Çünkü Karenina'ların villasına elinden geldiğince seyrek gitmeye çalışıyordu. Bununla birlikte o gün oraya gitmek istiyor ve kendi kendine bir bahane arıyordu. Başını kitaptan kaldırarak, Betty'nin Anna'ya yarışlara gidip gitmeyeceğini sormam için beni yolladığını söylerim. Evet tamam diye karar verdi. Anna'yı görme mutluluğunu düşündü hemen, yüzü birden ışıldadı. Gümüş bir tepside bifteğini getiren uşağa, evime birini yolla, hemen Troika'yı hazırlasınlar dedi. Sonra yemeye başladı. Yanındaki bilardo salonundan oyunun gürültüsü, konuşmalar ve gülmeler duyuluyordu. Giriş kapısında iki subay göründü. Biri çok genç, sıska yüzlü, inceydi. Muhafız bölüğünden alaya yeni gelmişti. Öteki şişman, şiş gözlü, kolu bilezikli eski bir subaydı. Ronski onları görünce kaşlarını çattı. Görmemiş gibi yaparak yandan kitaba baktı. Hem yiyip hem okumaya başladı. Şişman subay yanına otururken güç mü kazanıyorsun diye sordu. Ronski ağzını silerken görgüsüz adama bakmadan kaşlarını çatarak görüyorsun işte diye yanıt verdi. Adam genç subay için bir iskemle uzatırken şişmanlamaktan korkmuyor musun diye üsteledi. Ronski sıkılmış dişlerini göstererek öfkeyle baktı. Nasıl dedi anlamsız bir sesle. Şişmanlamaktan korkmuyor musun? Garson şarap dedi yanıt vermeden. Kitabını öte yana koyarak okumayı sürdürdü. Şişman subay şarap listesini eline aldı ve genç arkadaşını uzatarak içeceğimizi kendimize kendin ısmarla dedi. İstersen ren şarabı dedi genç subay. Ronski'ye çekingen çekingen bakarak yeni çıkmakta olan bıyıklarını yakalamaya çalışıyordu. Ronski'nin arkasına dönmediğini görünce genç subay kalktı. Haydi bilardo salonuna geçelim. Şişman subay söz dinleyerek kalktı, birlikte o yana doğru yürüdüler. O sırada salona uzun boylu ve kibar yüzbaşı Yashvin girdi. Kuruntulu bir şekilde iki subaya başıyla selam verdi ve Ronski'ye yaklaştı. Aha demek burada diye bağırdı, geniş eliyle omuzuna hızla vurarak. Ronski öfkeyle döndü ama yüzü hemen kendine özgü o geniş gülümsemeyle parladı. Yüzbaşı o güzel bariton sesiyle güzel Alyosha dedi. Haklısın, ye küçük bir bardak şarap da iç. Yemek istemiyorum ama. Çifte kumrulara bak diye ekledi Yashvin. Salonun öte yanına geçen iki subaya alaylı alaylı baktı. Sonra Ronski'nin yanına oturdu. Krasnaya Sela tiyatrosuna neden gelmedin? Bayan Numerov hiç de fena değildi. Neredeydin o? Tverskoylar'da oturup kaldım dedi Ronski. Ya öyle mi? Diye başını salladı yüzbaşı. Kumarbaz eğlenceye düşkün, kural tanımayan, daha doğrusu ahlak dışı kuralları olan Yashvin alayda Ronski'nin en iyi arkadaşıydı. Ronski onu olağanüstü bedensel gücü ve hele hiç belli etmeden bir fıçı şarabı içme yeteneği, ayrıca herkeste korku ve saygı uyandıran, üstlerine ve arkadaşlarına gösterdiği dürüstlük gözünden seviyordu. On binlerce rublelik kumar oynuyordu. İçtiği onca şaraba karşın öylesine incelik ve ustalıkla oynuyordu ki İngiliz kulübünün en iyisi sayılıyordu. Ronski, Yashvin'i adının ve servetinin dışında yalnız kendisi olduğu için sevdiğini biliyor ve bu yüzden seviyordu onu. Ronski'nin tüm dostları arasında aşkından söz etmek istediği tek kişiydi. Görünüşe göre her türlü duyguya burun kıvıran Yashvin'in şu anda tüm yaşamını dolduran bu tutkuyu anlayabileceğini seziyordu. Ayrıca da dedikodulara ve rezalete düşman olan arkadaşının nasıl bir aşkın söz konusu olduğunu ve bunun gelip geçici olmayıp çok daha ciddi olduğunu anlayacağını çok iyi biliyordu. Ronski bunu arkadaşının bakışlarında okumaktan hoşlanıyordu. Ronski bu konuyu açmamıştı hiç. Ama Yashvin'in olayı bildiğini, her şeyi gerektiği gibi anladığını seziyordu. Ona Tverskoylar'da kaldığını söyleyince ''Ya öyle mi?'' dedi. Yashvin'in kara gözleri parladı. Boyanın sol yanını ağzına aldı ve kötü bir alışkanlıkla çiğnemeye başladı. ''Peki sen dün ne yaptın? Kazandın mı?'' diye sordu Ronski. ''8.000 ruble. Amatör mü sağlam kazanç değil. Onları kabul etmeyeceğim.'' ''Peki o zaman benim üstüme oynarsan da yitirebilirsin.'' dedi Ronski gülerek. Yashvin, Ronski'nin üstüne yüklü bir bahse girmişti. Pek öyle kolay kolay yitirmem. Yalnız Mahotin tehlikeli. O andan sonra konuşma Ronski'nin tek düşüncesi olan yarışlar üzerine kaydı. Haydi yemeğimi bitirdim dedi Ronski. Kapıya doğru yürüdü. Yashvin de uzun bacaklarını ayırarak geniş sırtını eğerek kalktı. Akşam yemeği için henüz çok erken dedi. Ama içeceğim. Birazdan gelirim. Hey şarap yok mu? Diye bağırdı. Camları sarsan ve alayda çok ünlü olan güçlü sesiyle. ''Yok bir şey getirmeyin!'' diye bağırdı hemen. ''Evine mi gidiyorsun? Öyleyse seninle geliyorum ben de.'' Birlikte çıktılar. 20. Ronski ikiye bölünmüş, temiz, geniş, fin biçimi bir kır evinde oturuyordu. Köyde evini Petritski ile paylaşıyordu. Ronski ile Yashvin geldiği zaman Petritski uyuyordu. Yashvin paravanın arkasına geçti ve saçları karmakarışık, burnunu yastığa gömmüş olarak uyuyan Petriski'yi omuzlarından sarstı. Haydi kalk bakalım, bu kadar uyku yeter. Petriski dizlerinin üstünde sıçrayıp arkasına döndü. Kardeşim buraya geldi, dedi Ronski. Beni uyandırdı. Lanet olsun, yine geleceğini söyledi. Yeniden çarşaflara sarınıp kendini yastığın üzerine attı. Ama çarşafı çeken Yashvin öfkelenerek, bıraksana canım, diye homurdandı. Arkasını döndü, gözlerini yumdu. Bana içecek bir şey söyle, ağzımın içi zehir gibi. Vodka iç, ondan iyisi yoktur, dedi Yashvin güçlü sesiyle. Tereshchenko, efendine vodka ve salatalık getir, diye bağırdı, sesini zevkle dinleyerek. Petritski gerilip gözlerini ovuşturarak, vodka mı, emin misin, diye sordu. Peki sen de içecek misin, birlikte içelim. Ronski içer misin, dedi Petriski. Çarşaf olarak kullandığı kaplan postuna sarınıp ayağa kalktı. Paravanın arkasına geçti, kolunu kaldırdı ve Fransızca olarak bir tülek kralı vardı diye şarkıya başladı. Ronski içecek misin? Git başımdan, dedi Ronski uşağının yardımıyla redinkotunu giyerken. Nereye gidiyorsun, diye sordu Yashvin ilerleyen Troika'yı görünce. Troika geliyor, diye ekledi. Ahıra gidiyorum, sonra da bir at sorunu yüzünden Briyanski'ye uğramam gerek, dedi Ronski. Gerçekten de Peterhof'a 10 verst uzaklıkta olan Briyanski'ye gidip atlar için ona para götürmeye söz vermişti. Bu geziyi yapmak da istiyordu ama arkadaşları onun yalnızca oraya gitmeyeceğini anladılar. Petriski şarkı söyleyerek göz kırptı. Şu Briyanski'yi tanırız dercesine dudaklarını büzdü. Dikkat et geç kalma, dedi Yashvin. Sonra konuşmayı değiştirmek için pencereden satmış olduğu ata bakarak ekledi. Benim doğru da çok iyi hani. Petriski çıkmak üzere olan Ronski'ye bekle, diye bağırdı. Kardeşin sana bir mektup ve bir not bıraktı. Bekle. Nerede bunlar acaba? Ronski durdu. Nerede bunlar? Petriski işaret parmağını burnuna yaklaştırarak görkemli bir tavırla, nerede acaba? Sorun da bu ya, dedi. Konuşsana canım, ne budala bu adam, dedi gülümseyerek Ronski. Ocakta ateş yakmadım. Buralarda bir yerde olmalı. Ne zırvalıyorsun sen? Mektup nerede? Gerçekten de nereye koyduğumu bilmiyorum. Belki de düşümde gördüm. Dur dur, kısacak ne var? Dün gece benim gibi 4 şişe şarap içseydin kim olduğunu bile unuturdun. Dur dur, anımsayacağım şimdi. Petriski paravanın arkasına gidip yatağına uzandı. Dur, bu durumda yatıyordum. O da oradaydı. Evet, evet işte mektup. Petriski şiltenin altına soktuğu mektubu çıkardı. Ronski mektubu ve kardeşinin pusulasını aldı. Umduğu gibiydi bunlar. Gelmediği için annesinin sistemleri ve kendisine bir şey diyecek olan kardeşinin pusulası. Ronski hep aynı şeyin söz konusu olduğunu biliyordu. Bundan onlara ne, diye düşündü. Mektupları buruşturarak yolda okumak üzere iki düğme arasından yeleğinin cebine soktu onları. Evin girişinde iki subaya rastladı. Biri kendi alayından, öteki ise başka alaydandı. Ronski'nin evi tüm subayların toplanma yeriydi. Nereye gidiyorsun? Petersof'a gitmem gerek. At Kisernoya silahlı mı? Evet, ama onu henüz görmedim. Mahotin'in gladyatörünün topalladığını söylüyorlar. Şaka etme, bu çamurda nasıl koşacaksınız, dedi öteki. Petriski yeni gelenleri görünce kurtarıcılarım gelmiş, diye bağırdı. Önünde bir tepsi üzerinde vodka ve salatalıklarla bir uşak duruyordu. Yashvin serinlemem için içmemi emretti bana. Dün akşam uyuyabildiniz mi, dedi yeni gelenlerden biri. Gece gözümüzü kırpmadık biz. Hayır, geceyi nasıl bitirdik ama, diye anlatıyordu Petriski. Volkov çok üzgün olduğunu söyleyip çatıya çıktı. Ona haydi müzik çalalım, cenaze marşını, dedim. Sonra müzik sesiyle çatıda uyuyakaldı. Haydi şu vodkayı iç, sonra da maden suyu, tereyağı ve limon suyu karışımını içersin, dedi Yashvin. Çocuğuna zorla ilaç içirmeye çalışan bir anne gibi Petriski'nin yanında duruyordu. Sonra da biraz şampanya, şöyle küçük bir şişe, diye ekledi. Sağduyulu diye buna denir. Dur Ronski, içelim. Hayır, hoşçakalın beyler, bugün içmiyorum ben. Neden? Ağırlaşmaktan mı korkuyorsun? Neyse, biz de yalnız içeriz. Bana maden suyu ve limon ver. Ronski kapıdan çıkmak üzereyken arkadaşlarından biri Ronski, diye seslendi. Ne var? Saçlarını kestirirsen iyi edersin. Özellikle tepedekiler çok sık. Gerçekten de Ronski erkenden dazlak olacaktı. Düzgün dişlerini göstererek neşeyle güldü, çıplak başına şapkasını geçirerek çıktı ve arabaya bindi. Ahıra çek, dedi. Okumak için mektubu çıkarır gibi yaptı ama sonradan vazgeçti. Atını gözden geçirmeden önce oyalanmak istemiyordu. Daha sonra, dedi kendi kendine. 21. Tahtadan bir baraka olan geçici ahır, hipodromun çok yakınında kurulmuştu. Bir gün önce Ronski'nin atının oraya getirilmesi gerekiyordu. Atını birkaç gündür görmemişti. Onu gezdirmeye fırsat bulamadığından bir çalıştırıcıya bırakmıştı ama şimdi onun ne durumda olduğunu bilmiyordu. Yere adımını atarken arabasını uzaktan tanıyan Seyis'in çalıştırıcıyı çağırdığını duydu. Kuru yüzlü, uzun çizmeli, kısa ceketli bir İngiliz olan çalıştırıcı, jokeylere özgü beceriksiz yürüyüşü, ayrı kolları ile sallana sallana geldi. Ronski İngilizce olarak fru fru nasıl bakalım diye sordu. İşler çok iyi efendim dedi İngiliz genizden konuşarak. Gemini taktım. Hayvan çok sinirli. Gitmemek daha iyi oraya. Atı sinirlendirir gitmeniz. Hayır gideceğim. Görmek istiyorum. İngiliz ağzını açmadan kaşlarını çatıp dirseklerini sallayarak gidelim dedi. Dördüncü kaset ikinci yüzün sonu.